Ayrım 21, sayfa 207. Kardinal kırsal kesimden kalabalık bir aileye mensuptu. Ana babasının evi denince gözünün önüne bir düzine kardeşiyle birlikte oturduğu o güzelim sofralar gelirdi. Ailenin bağlarından elde edilen şaraplar kendi mahzenlerinde yıllandırılıp içilirdi. Kökenleri yüzünden o da sebze çorbalarını, mısır unundan hamur işlerini, tavuk haşlamasını, deniz ürünlerini ve özellikle de ev tatlılarını yeğlerdi. Onun konutunu yöneten rahibeler, annesinin yemeklerini öğrenip sofraya onları getirmeye özen gösterirlerdi. Onun dostluğunu kazandığını iddia etmese de Jose, rahiplik görevi nedeniyle kardinalle tanışmıştı. Burada sürekli işbirliği yapmışlardı. Tanrı'nın el uzatmayı unuttuğunu sandıkları yöredeki insanlara yardım ve şefkat götürme arzusunu paylaşıyorlardı. Jose, kardinalin huzuruna her çıkışta ilk karşılaşmalarındaki huzursuzluğu yeniden yaşardı. Sonradan ondaki basitliği görmesine karşın ilk kez kendi üzerinde bıraktığı o saygın ve ulu izlenimi silmesi olanaksızdı. Ona çok güvenen kardinal bunu asla belli etmezdi. Çünkü bu tür gösterişlerden hoşlanmazdı. Onun gerçek boyutunu ülkenin halkı anlayamadan çok önce Jose Leal, kardinalin ileride diktatörlüğe kafa tutacak cesaretini, yürekliliğini ve kurnazlığını hissetmişti. Ne düşmanlık kampanyaları, ne tutuklanan rahipler ve rahibeler, ne de Roma'dan gönderilen yazılı ve sözlü uyarılar onu yolundan döndürememişlerdi. Kilisenin bu ülkedeki başkanı, yeni düzenin kurbanı olan insanlara yardım eli uzatabilmek için bütün olanaklarını seferber etmişti. Durum tehlike yarattığı anda yöntem değiştirerek 2000 yıldır sürmekte olan bu güç kaynağından yeni bir yardım yaratıyordu. Böylece İsa'nın hizmetindekilerle generalin emrindekiler arasında açıkça savaş çıkmasını önlemiş oluyordu. Bazı durumlarda sanki geri adım atarmış gibi görünüyordu ama az sonra bunun siyasal bir taktik olduğu ortaya çıkıyordu. Dulları ve yetimleri gözetme yemininden asla ayrılmıyor, gerekli olan her yere şefkat ve adalet götürmeye uğraşıyordu. Bu ve benzeri pek çok neden yüzünden Jose, Los Riscos'ta gömülü olanlar konusunda onu son umut kaynağı olarak görüyordu. O gün kardinalin çalışma odasında bulunuyorlardı. Ağır, antika tahta masanın üzerinde, pencerelerden süzülen ışığın altında fotoğraflar yayılmış duruyordu. Konuk, oturduğu iskemleden pırıl pırıl ilkbahar göğünün ve yüzyıllık ağaçların tepelerini görebilirdi. Oda koyu renk eşyalarla döşenmişti. Duvarlar kitap raflarıyla örtülüydü. Çıplak duvarda ise ipten örülmüş bir haç vardı. Bu toplama kampında tutuklu bir grup mümin tarafından gönderilmişti. Servis arabasında büyük beyaz porselen fincanlarda çay, onun yanı sıra da Karmeliten rahiplerin manastırından gelen marmelatla yapılmış börekçikler sunuluyordu. Jose Leal çayının son yudumunu içti. Fotoğraflarını toparladı, bunları tesisatçı çantasına yerleştirdi. Kardinal bir düğmeye bastı ve özel sekreteri içeri girdi. Bu listede yazılı olan kişilerin hemen bugün burada toplanmalarını sağlayın lütfen. Kardinal bunu söylerken kusursuz kaligrafisiyle yazdığı bir dizi isim uzattı sekreterine. O dışarı çıktıktan sonra Kardinal Jose'ye dönerek "Siz bu durumu nasıl öğrendiniz Rahip Jose?" diye sordu. "Size daha önce de söylemiştim efendim, bu bir günah çıkarma sırrıydı," Jose gülümseyerek bu konudan söz etmek istemediğini belirtti. "Polis, sizi sorgularsa bu yanıtı kabul etmeyecektir. Bunun riskini göze alıyorum. Umarım hiç gerekli olmaz. Sanırım birkaç kez tutuklandınız, öyle değil mi?" "Evet efendim. Hiç dikkat çekmemeniz gerekiyor. Şimdilik o madene gitmemenizi istiyorum. Durum beni çok ilgilendiriyor. İzin verirseniz bu konuyu sonuna dek incelemek istiyorum," dedi Jose kırıtarak. Yaşlı kardinal Jose'nin yüzünü iyice inceledi. Onunla yıllardır işbirliği yapmıştı. Jose'nin kilise içinde değerli bir varlık olduğunu da biliyordu. Üzerine işçi tulumu giymiş, dizlerinin üzerinde bir dizi dehşet fotoğrafı ile dolu çantasıyla karşısında oturan bu adam gibi güçlü, cesur ve cömert ruhlu insan pek güç bulunuyordu. Rahibin gözlerindeki anlatım onun merak ya da işgüzarlık hevesiyle değil, gerçeği bulmak amacıyla bunu söylediğini belli ediyordu. "Dikkatli olun Peder Leal, sadece sizin değil, kilisenin de adını düşünün. Hükümetle bir çatışma istemiyoruz, anlıyorsunuz değil mi?" "Çok iyi anlıyorum efendim. Siz de bu akşamki toplantıya gelin. Tanrı'nın izni ile yarın o madeni siz açarsınız." Kardinal iskemlesinden kalktı. konuğunu kapıya kadar geçirdi, bir eli kendisi gibi geleceği kendinden daha çok seven bu adamın kaslı omuzundaydı. ''Tanrı sizinle birlikte olsun.'' Kardinal onun eğilip yüzüğünü öpmesine izin vermeden elini enerjik bir biçimde sıktı. O akşam kardinalin çalışma odasında bir grup seçkin kişi toplandı. Durum siyasi polisin gözünden kaçmadı ve generali bizzat uyardılar. Ama kilise ile kötü duruma düşmemek için toplantı engellenmedi. ''Lanet olsun, bu rahipler neden burunlarını her yere sokarlar sanki? Neden onlar hükümeti bize bırakıp insanların ruhlarıyla uğraşmakla yetinmezler ki? Aman bırakın, ne yaparlarsa yapsınlar, siz gözlerinizi üzerlerinden ayırmayın,'' dedi öfkeli general. ''Umarım bu adamlar kendilerine ait olmayan işlere daha fazla karışmazlar. Onlarla savaşmak zorunda kalmak istemem. Ne de olsa ben de Katoliyim, dindar bir insanım. Tanrı'yla kavga etmek işime gelmez.'' Üç blok öteye bile yerleştirildiklerinde sevgililerin nefes almalarını, inlemelerini yansıtabilen mikrofonlara bir hapishaneye dönmüş tüm ülkedeki en son haberi bile yakalayabilmek için telefonlara yerleştirilmiş tüm dinleme aygıtlarına, Kara Fatma ilaçlama servisi, garson, bahçıvan, hatta kör, topal, saralı, dilenci biçiminde kilise toprağına sokulmuş her türlü insana rağmen o geceki toplantıda ne konuşulduğunu hükümet öğrenemedi. Güvenlik güçleri, sayın general, bu listede adları yazılı kişiler saatlerce kapalı kapının ardında kaldılar. Sonra yemek salonuna geçtiler. Burada balık çorbası, maydanozlu ve patatesli dana fırın ve tatlı olarak da... ''Tamam, kısa kesin albay. Bana menüyü değil de ne konuştuklarını anlatmanızı istiyorum.'' ''Sayın generalim, emin olun ki hiçbir fikrimiz yok bu konuda. Ama isterseniz özel sekreteri sorgulayabiliriz.'' ''Hayır, böyle salakça bir şey yapmayın albay.'' Gece yarısı kardinalin toplantısından çıkanlar, sokakta gizlenmeye bile gerek görmeyen siyasi polisin önünde birbirlerinden ayrıldılar. Her biri bu andan başlayarak yaşamlarının tehlikede olduğunu biliyorlardı. Ama hiçbiri bu çalışmaya katılmakta tereddüt bile etmeyecekti. Çünkü bıçağın sırtında yürümeye çoktan alışmışlardı. Yıllardır kilise için çalışıyorlardı. Jose dışında tümü laik insanlardı. Bazıları inançsızdı bile ve din ile sadece askeri darbeden sonra gölgede kalıp mücadele verebilmek için birleştikleri zaman tanışmışlardı. Yalnız kalınca kardinal de ışıkları söndürüp yatak odasına geçti. Özel sekreterine ve öteki görevlilere erkenden izin vermişti. Bu saate kadar burada oyalanmalarını istememişti. Geçen yıllar onun uykusunu azaltmıştı. O da uyanık saatlerini çalışmakla geçirerek geç yatmayı yeğliyordu. Evini dolaştı. Her yanın kapalı olup olmadığını gözden geçirdi. Bahçede patlayan son bombadan sonra biraz daha dikkatli olmaya çalışıyordu. Generalin bahçeye bir askeri ekip yerleştirme önerisini kesinlikle reddetmişti. Bir grup inançlı Katolik genç gönüllü olarak onu korumayı istemişlerse de onlara da hayır demişti. Kardinal önceden alında yazılı olan saate kadar yaşandığına, bunun bir an eksilip uzamasının olanaksız olduğuna inanıyordu. Ayrıca diyordu, din adamları politikacılar gibi ülkeyi zırhlı araçlarla ve kurşun geçirmez yeleklerle gezemezler. Bunu ancak onlar, mafya önderleri ve tiranlar yapar. Rahiplerinden birine saldırılacak olursa onun yerini hemen bir başkası alır ve misyonunu sürdürürdü. Bu ona derin huzur veren bir düşünceydi. Yatak odasına girdi. Ağır ahşap kapıyı kapattı, giysilerini çıkarttı ve yatmak için giyindi. O anda yorgunluğunu, üzerine aldığı sorumluluğun ağırlığını hissettiyse de yaptığı işten asla pişman olmadı. Mihrabına yöneldi, yüzünü ellerinin arasına aldı ve yaşamının her anında yaptığı gibi Tanrı ile konuşmaya koyuldu. Tanrı'nın kendisini dinlediğine, sorularına yanıt bulacağına emindi. Bundan hiç kuşku duymamıştı. Bazen Tanrı'nın sesi geç işitiliyordu ya da engebeli yolları aşarak geliyordu ama asla onu yanıtsız bırakmıyordu. Uzun süre dua ettikten sonra ayaklarının buz kestiğini, uzun yılların omuzlarına çöküşünü hissetti. Kemiklerine bunca yüklenmemesi gerektiğini anımsadı ve tatmin olmuş bir duyguyla yatağına uzandı. Tanrı onun kararlarını kabul etmişti. Çarşamba sabahı bir yaz günü gibi güneşliydi. Grup, üç otomobille yardımcı piskoposun ve yolu kardeşinden öğrendikten sonra bir haritada işaretleyen Jose Leal'in önderliğinde Los Riscos'a vardı. Gazeteciler, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve avukatlar önceden uyarılmışlardı. Çünkü Generalin adamları bir gece öncesinden onların izini sürmekteydi. Irene de dergisinin temsilcisi olarak bu ekibe katılmak istediyse de Francisco ona engel oldu. Üstelik o ikisi grubun öteki isimleri gibi güvence altına alınmamışlardı. Orada basılırlarsa bu durumdan sağ kurtulmaları olanaksız olurdu. Üstelik Evangelina Teğmen'i havaya uçurduğu sırada onlar evde askerlerce görülmüşlerdi. Teğmen Ramirez onları daha sonra köyde ve kasabada Evangelina'yı soruştururken izlemiş, aileyle bağlarını koparmadıklarını öğrenmişti. Madene yaklaşınca otomobiller durdular. José Leal güçlü kollarına ve ağır işlerde çalışmaya alışık bedeniyle madenin girişini engelleyen engelleri kaldırmaya çalışan ilk kişi oldu. Ötekiler de ona katılınca içeri girebilecek bir oyuk açıldı. Bu sırada uzaktan onları gözleyen güvenlik güçleri telsizleriyle haberleşiyorlar, uyarı levhalarına karşın bazı kişilerin yasak topraklara ve madene girdiklerini bildiriyorlardı. Emir bekliyoruz sayın generalim. Tamam. Sadece gözlemlemekle yetinin. Daha önce de söylediğim gibi aklınızdan üzerlerine gitmeyi geçirmeyin sakın. Olan olsun, onlara kanmayın. Tamam. İlk adımı kendi atmak isteyen yardımcı piskopos madene giren ilk kişi oldu. Çevik biri değildi ama gene de önce bacaklarını sokup sonra da kendini kaydırmayı başardı. İçerideki iğrenç koku yüzüne bir şamar gibi çarptı. Ancak gözleri yarı karanlığa alışınca Evangelina Ranculeo'nun kalıntılarını seçebildi ve onun çığlığı üzerine ötekiler de içeri koştular. Piskopos yardımcısını temiz havaya çıkarttılar. Bu arada José Leal eski gazetelerden meşaleler yaptı ve herkese yüzünü mendiliyle örtmesini söyledi. Sonra onları birer birer madene sokarak genç kızın bedeninden arta kalan kemikleri, saç parçalarını, kumaşları gösterdi. Tek bir taş parçasını kaldırmak altından insan bedenlerine ait parçaların yuvarlanmasına yetiyordu. Dışarı çıktığında hiç kimse de konuşacak hal kalmamıştı. Herkes titreyerek birbirine bakıyor, bu buluşun ne denli önemli olduğunu düşünüyorlardı. Mağaranın ağzını kapayacak gücü kendinde bulunan bulabilen bir tek José Leal oldu. Hem kemiklerin kokusunu duyarak buraya üşüyecek olan köpekleri, hem de girişi açık görerek onların araştırmalarını haber alacak polisleri düşünerek buna girişmişti. Ne var ki bu sonuncusu yararsız bir düşünceydi. Çünkü 200 metre ötelerinde bir kamyonun içinde polisler pusuya yatmışlardı. Ellerinde Avrupa'dan getirttikleri dürbünleri ve kırmızı ötesi ışın aygıtları vardı ve albay yardımcı piskopos ile aynı anda her şeyden haberli kılınıyordu. Generalin buyruğu son derece kesindi. Rahiplere el sürmeye kalkışmayın. Bundan sonra ne adım atacaklarını bekleyin bakalım. Zaten şunun şurasında birkaç önemsiz ölü söz konusu olan. Grup kenti erkenden döndü. Bu konudan kimseye söz etmeyeceklerini yemin ettikten sonra kentin içine dağıldılar. Aynı akşam kardinal ile buluşup gördüklerini anlatmak üzere tekrar toplanacaklardı. O akşam piskoposluğun ışıkları gün doğana kadar yandı. Casuslar yolun ağaçlarına tırmanmışlar, uzak doğudan getirttikleri karanlıkta ve hatta duvarların ötesini bile görebilen dürbünleriyle gözcülüğe başlamışlardı. Ama hala ne yaptıklarını bilmiyorum generalim. Sokağa çıkma yasağı çoktan başladı bile. Ama konuşmaya ve kahve içmeye devam ediyorlar. Emrederseniz girelim içeriye. Bir arama yapıp hepsini tutuklayayım. Ne dersiniz? Hey sizi aptallar, böyle bir delilik yapmayın sakın. Seherle birlikte tüm konuklar vedalaştılar. Kardinal onları eşikte esenleyerek yolcu etti. Sadece onda korkmuş bir hal yoktu. Çünkü ruhu huzur içindeydi. Ve bu yüzden korku nedir tanımıyordu. Bir süre dinlendikten ve kahvaltısını ettikten sonra yüksek mahkeme başkanına telefon etti. Ve olabildiğince erken bir zamanda üç dostunu kabul etmesini rica etti. Ona bir mektup göndermek istiyordu. Bir saat sonra bu son derece önemli zarf yargıcın ellerindeydi. Aslında o da bu saatli bombadan farksız mektubu almaktansa dünyanın öteki ucunda olmayı yeğlerdi. Mektupta şunlar yazılıydı. Sayın Yüksek Mahkeme Başkanı'na sunulur. Şehir. Sayın Başkan, birkaç gün önce bir kişi günah çıkarma odasında rahiplerden birine, size yerini bildireceğimiz bir bölgede pek çok ceset olduğunu bildiğini itiraf etmiştir. O rahip, kendisine bu bilgiyi veren kişinin izniyle gerçeği kilisemize yansıtmıştır. Bu bilginin doğruluğunu araştırmak için dün aşağıda adları yazılı olan Akonteçer Esermana dergisi yöneticileri, İnsan Hakları Derneği görevlileri belirtilen yere gitmişlerdir. Burası şu anda terk edilmiş olan eski bir maden ocağıdır ve Los Riscos köyü yakınlarında bir dağ eteğinde bulunmaktadır. Araştırma yapacakları yere gelince mağaranın ağzını kapatan taşları temizleyerek içeriye girildi ve aranmakta olan pek çok kişiye ait cesedin burada olduğu görüldü. Bundan sonra araştırma derinleştirilmedi çünkü amaç sadece haberin doğruluğunu araştırmaktı. İşin yargı verme bölümü bize düşmediğinden daha ileri gidilmedi. Bununla birlikte orada görülenler pek çok sayıda kurbanın orada yattığını ortaya çıkarmıştır. Kamuoyuna duyurmadan önce bu durumu ülkenin en yüksek yargı organına bildirmeyi ve onların gerekli araştırmayı yürütmelerini uygun bulduk. Saygılarımızla. Alvaro Urbanea, Psikopos Yardımcısı. Jesus Valdovinos, Psikopos Vekili. Eulogio Garcia de la Rosa, Avukat. Yargıç kardinali tanırdı. Bu nedenle söz konusu olayın yabana atılmaması gerektiğini anlamıştı. Bu durumda o da elindeki tüm kozları oynamıştı. Kilise önce bedenleri ortaya çıkartıp sonra yargıya haber vermek istemişti. Çünkü bu olayı yaratanların baskı rejimince korunduğu belliydi. Yargıç alnındaki ve boynundaki teri kuruladı. Solunum yetersizliği ve taşikardisi için gereken hapları yuttu. Tüm korkusu bütün gerçeğin sonunda ortaya çıkacağıydı. Bunca yıldır adaleti hep generalin istediği biçimde düzenlemişti. Bunca yıldır ne çok raporu ortadan yok etmişti. Kilisenin avukatlarına bürokratik karmaşalar içinde yollarını yitirtmişti. Bunca yıldır kendince gerektiği gibi yasalar uydurmuştu. Keşke zamanında emekliye çekilseydim. Bunu onurumla yapıp kırmızı güllerimin bakımına verseydim kendimi. Gece gündüz huzurumu, uykumu kaçıran bunca dalavereden uzaklaşsaydım. Aslında bunu kişisel hırslarım için değil, vatan aşkıyla yaptım. General göreve geldikten birkaç gün sonra benden bunu istemişti. Ama artık çok geç. Bu lanet olası maden ayaklarımın dibinde kendi mezarım gibi açılıyor. Kardinal bu işe el koyduysa o ölüler artık ötekiler gibi susamayacak demektir. Ben askeri yönetim başa geçer geçmez istifa etmeliydim. Cumhurbaşkanlığı sarayını ateşe verdikleri o gün çekilmeliydim. Bakanların hapsedildiği, parlamentonun dağıtıldığı, bütün dünyanın gözlerinin üzerimizde olduğu, anayasayı koruyacak birinin beklendiği o gün hasta ve yaşlı olduğumu bahane edip ayrılmalıydım. Junta'nın emrine girip kendi kendimin cezasını vereceğime bunu yapmalıydım. Yüksek Mahkeme Başkanı'nın aklına ilk gelen kardinali arayıp onunla anlaşmaya çalışmak oldu. Ama hemen sonra bu durumun kendi pazarlık sınırlarını aştığını düşündü. Telefonu aldı, gizli numarayı çevirdi ve generalle doğrudan görüşme sağladı. Askerler Los Riscos madeninin çevresini silahtan, kasktan ve çizmeden oluşan bir halkayla sardılar. Ama gene de haberin ağızdan ağıza, evden eve, vadiden vadiye yayılmasını önleyemediler. Sonunda olayı duymayan kalmadı ve ülke yerinden sarsıldı. Askerler meraklıları uzak tutmaya çalıştılar. Ama gazetecilere, yabancı güçlere ve meraklılara yaptıkları gibi yolu kardinale de kapatamadılar. Cuma sabahı saat 8'de ülkenin gizli haber alma merkezinden bir ekip lastik eldiven ve maskelerle yargı organlarının buyruğu üzerine dehşet verici kanıtları toplamaya geldiler. Mahkeme de bu aratma emrini bizzat generalden çıkartmıştı. Açın şu lanet olası madeni, ölü yığını çıkartın oradan ve kamuoyuna suçluları cezalandıracağımızı bildirin. Sonrasını düşünürüz. Halkın belleği zayıftır nasıl olsa. Ekip büyük bir kamyonete yükledikleri sarı plastik torbalar ve bir grup duvar işçisiyle geldi. İşçiler toprak yığınını kaldırmakla görevliydiler. İstihbarat görevlileri her şeyi bir bir ve düzenli bir biçimde kayda geçirdiler. İyice çürümüş durumda bir kadın bedeni, ceset koyu renkli bir kumaşla örtülü, bir ayakkabı, saç kalıntıları, belden aşağı bölümden bir uç kemik, bir kürek kemiği, bir kol kemiği, bir bel kemiği, her iki kolu yerinde duran bir yarım beden, bir çift pantolon, iki kafatası, biri bütün, birinin çene kemiği yok, metal kaplamalı takma diş, başka omurga kemikleri, göğüs kafesi kalıntıları, yırtık giysileriyle bir beden, değişik renklerde gömlekler ve çoraplar, başka iskeletler derken tam 38 torba doldu. Ağızları mühürlendi, numaralandırıldı ve kamyona yüklendi. Bunların morga gelmesinden sonra görevli bir hekim 14 cesedin var olduğunu anladı. Ama zamanın ve toprağın örttüğü katmanların kazılmasıyla başkaca cesetlerin de çıkacağından emindi. Kazı sırasında orada birikenlerden biri, biraz daha derine inilirse Amerika'yı keşfedenlerin, İnka maymunlarının Kromanyon dönemi fosillerinin de bulunabileceği gibi tatsız bir şaka yapmıştı. Ama buna gülen çıkmamıştı. O anda karabasan tüm ruhları sarmalamıştı orada. Bir süre sonra kalabalık silahların belirlediği sınıra kadar yaklaşıp askerlerin hemen ardına dizildi. En önden yörenin dulları ve yetimleri yürüyordu. Her birinin sol kolunda yas işareti olmak üzere siyah bir şerit bağlıydı. Daha sonra herkes Los Riscos'un hemen hemen tüm halkı oraya toplandı. Öğlene doğru ise başkentin varoşlarından insanlar akmaya başladılar. Dehşet havaya asılıp kalmıştı sanki ve sanki kuşlar bile uçamaz olup boşlukta sallanıyorlardı. Saatler boyunca bu insanlar çevredeki varlıkların ve tüm dünyanın renklerini solduran parlak güneşin altında bekleştiler. Bu arada torbalar doldurulup kamyona yükleniyordu. Bekleşenler uzaktan bir ayakkabıyı, bir gömleği, bir saç buklesini tanımaya çalışıyorlardı. Gözleri daha iyi seçenler gördüklerini ötekilere aktarıyordu. Bir kafatası daha çıktı. Bunun saçları da beyaz. Belki de Flores Efendi olabilir. Hatırlıyor musunuz onu? Şimdi bir torba daha bağlıyorlar. Ama kazı bitmedi. Daha çıkarmaya devam ediyorlar. Bu cesetleri sözde morga götüreceklermiş. Biz de orada teşhis edebilecekmişiz. Bunun için ne kadar mı para ödetecekler? Bilmem. Herhalde bir şeyler öderiz. Kendi ölülerimizi tanımamız için mi para ödeyecekmişiz? Yok yok. Bu bedava olmalı artık. Bütün bir öğleden sonra toplanan halk tepenin üzerinde bir kalabalık oluşturdu. Küreklerin, kazmaların sesini dinledi. Polislerin, görevlilerin ve avukatların geliş gidişini, gazetecilerin uğraşlarını izledi. Tabii ki gazetecilere de oraya yaklaşma izni verilmiyordu. Gün batarken kalabalıktan bir cenaze ilahisi yükseldi. Bazı insanlar yanlarında getirdikleri çadırları kurup geceyi de orada geçirmeye niyetlendilerse de askerler buna izin vermediler. Başkaları da bu kişilere öykünmesin diye onları tekmelerle ve tüfek dipçikleriyle kovaladılar. Bu, piskoposluğun otomobilinin gelmesinden az önce olmuştu. Kardinal, otomobilinin içinde askerlerin işaretlerini ve silahlarını açtı. Kimseye bakmadan aracından indi ve kamyonun önüne gelene dek uzun adımlarla hiç kimseye bakmadan ilerledi. Sonra gözlerini oradaki torbalara dikip öylece kaldı. Bu arada orada görevli memur ona bir takım açıklamalarda bulundu. Morga birkaç sefer yapmak zorunda kalan kamyonetin son gidişinden sonra polis bölgenin boşaltılmasını buyurdu. Gece inmişti bile ve insanlar karanlık yolda evlerine doğru yürümeye başladılar. Herkes birbirine özel dramını anlatırken dertlerin hep aynı olduğunu anlıyordu. Ertesi gün hastanenin morguna ülkenin her yanından insan aktı. Herkes kendi yakınının ölüsünü bulmak derdindeydi. Ama generalin buyruğu ile içeriye giriş yasaklanmıştı. Ne de olsa cesetleri çıkarmak başka bir şeydi. Onları teşhir etmek başka, burası panayır mıydı da herkes seyretmeye geliyordu. Ne sanıyor bu aptallar kendilerini, su sıkın üzerlerine dağıtmak için, albay yoksa sabrım taşacak. Peki kamuoyunun, diplomatların ve basının görüşlerini ne yapalım generalim? Her zamankini albay, savaşta strateji değiştirilmez. Bunu Roma imparatorlarından öğrenmeniz gerekir. Piskoposun bulunduğu caddede ellerinde yitirdikleri insanların fotoğraflarıyla oturan yüzlerce insan hiç yorulmaksızın neredeler diye sorup duruyorlardı. Bu arada işçi giysileriyle bir grup rahip ve pantolonlu rahibe bu dayanışmaya destek vererek katedralin içinde yemek yiyorlardı. Pazar günü ayin sırasında kardinalin yazdığı bir vaaz okunmuştu ve uzun ve karanlık bir süreden sonra ilk kez olarak insanlar bir arada ağlamaya cesaret edebilmişlerdi. Herkes birbirini arayarak bu durumu tartışmaya koyuldu. Sonunda olay bir çığ gibi büyüdü. Kurbanlarının hesabını sormak için örgütlendiler ve egemen güçler olanın bitenin ayırdına varana kadar sayısı son derece kabarık bir kalabalık ellerinde bayraklar ve özgürlük, ekmek ve adalet isteyen pankartlarla yollara döküldüler. Varoşlardan akmaya başlayan insanlar yavaş yavaş kente girdiler. Adım adım birleştiler. ve giderek saflar sıklaştı. Büyük bir kitle oluşturduklarında dini ilahiler söylemeye ve yıllardır anmadıklarından unutulduğu sanılan sloganlar atmaya başladılar. Halk kiliselere ve mezarlıklara doluştu. Buralar polisin şimdilik savaş araçlarıyla girmeye cesaret edemediği yerlerdi. Ne yapalım bunları generalim? Her zamankini albay diye yanıtladı general onu. Bunkerin derin karanlıklarından. Bu arada televizyon hala her zamanki hafif müzik yayınları, yarışmalar, çekilişler, aşk ve çizgi filmleri programlarına devam ediyordu. Gazeteler futbol maçlarının sonuçlarını yayınlamayı sürdürürken, televizyonun ana haberlerinde hükümet başkanının bir bankanın açılış kurdelesini kesişi gösteriliyordu. Ama madenin bulunuşundan birkaç gün sonra cesetlerin fotoğrafları tüm dünya televizyonlarında yayınlanmaya başlamıştı bile. Basın ajansları bu fotoğrafları kendi ülkelerine postaladılar. Buralarda bu skandalın bastırılması söz konusu değildi. Sonunda egemen güçlerin inanılmaz sansürüne karşın olay ülke televizyonuna da yansıdı. Ve boğuk sesli spiker hükümetin resmi açıklamasını okudu. Bunlar kendi yandaşlarınca öldürülen ve davadan dönmüş olan teröristlerin cesetleriydi. Ne var ki hiç kimse onların öldürülmüş olan siyasi tutuklulara ait olduğundan kuşku duymamıştı. Bu korkunç olay pazarlarda sebze meyve tezgahların arasında okul öğrencileri ve öğretmenlerince, fabrikalardaki işçilerce ve hatta kent soyluların şık salonlarında konuşuluyordu. Bu tür yerlerde konuyu işitenlerden bazıları ülkede bir şeylerin kötüye gittiğini duyarak şaşkınlığa kapıldı. Yıllardır kapalı kapıların ve kilitlerin ardında gizlenen korkulu fısıltılar ilk kez olarak sokağa dökülüp yüksek sesle dile getirildi. Bu olayın gün ışığına çıkarttığı binlerce benzeri olay tüm insanlara yansıdı. Sadece en vurdum duymazlar bir kez daha olan bitene kulak tıkadılar. Beatriz Alcantara da onlardan biriydi.